Ayrım 20.
Virgin hafifçe gülümsedi. O zaman sepeti merdiveni tıkayan çamaşırcı kadın kibarca özür dilerim dedi. Uzun boylu esmer de hiç önemi yok diye yanıt verdi. Ve böylelikle geçmişten tek söz etmeksizin birdenbire barıştılar. Sonra merdivenin ortasında durup konuşmaya başladılar. O sıralarda 29 yaşında olan Virgin, kara kehribar siyahlığındaki iki saç örgüsü arasında uzunca gözüken yüzüyle çok güzel bir kadın olmuştu. Caka satmak için ayaküstü hemen bütün serüvenini anlattı. Şimdi evliydi. İlkbaharda eskiden ince marangoz işleri yapan biriyle evlenmişti. Kocası askerlik görevini yeni bitirmiş, polis olmak için başvuruda bulunmuştu. Çünkü devlet kapısında çalışmak hem daha güvenli hem de daha düzenli bir işti. İşte bu uskumruyu da ona almıştı. Uskumruya bayılır dedi. Ne yaparsınız, o hınzır erkeklerin nazını çekmek gerekiyor değil mi? Yukarı gelsenize, evimizi de görmüş olursunuz. Burası pek serin. Gervais kendisinin de evlendiğini ona anlattıktan sonra onun şimdiki evinde eskiden kendisinin oturduğunu, hatta orada bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini de söyleyince Virgin onu yukarıya çıkarmaya daha fazla zorladı. Mutlu olduğu yerleri görmekten insan her zaman büyük zevk duyar diyordu. Kendisi 5 yıl ırmağın karşı kıyısında Gros Kalyo'da oturmuştu. Askerliğini yaptığı sırada kocasını işte orada tanımıştı. Ama canı sıkılıyordu. Herkesi tanıdığı Gutedor mahallesine dönmeyi istiyordu. Ve işte 15 gündür Gujelerin karşısındaki odada oturuyordu. Bütün eşyaları pek karmakarışıktı ama yavaş yavaş yerleşecekti. Sonra da sahanlıkta sonunda soyadlarını birbirlerine söylediler. Bayan Kapyo, Bayan Pasyon. Vaktiyle hiç de övünç duyulmayacak bir biçimde tanışmış olan bu iki kadın, sırf hanım olmanın zevki için birbirlerine ağız dolusu Bayan Pasyon, Bayan Kapyo deyip duruyorlardı. Bununla birlikte Gervais hala ona karşı biraz güvensizlik besliyordu. Kim bilir, belki de uzun boylu esmer ikiyüzlü davranıyor, kafasının içinde bir plan tasarlayarak çamaşırhanedeki köteğin öcünü alabilmek amacıyla barışıyordu. Olur mu olur. Gervais gözünü dört açıp tetikte bulunmaya karar verdi. Virgin o an için pek candan görünüyordu. Onun için kendisinin de ona kibar davranması gerekti. Yukarı çıktıklarında odada Virgin'in 35 yaşında soluk benizli, kırmızı bıyıklı ve kırmızı sivri sakallı bir adam olan kocası Pasyon, pencere önünde bir masanın başına oturmuş çalışıyordu. Küçük kutular yapıyordu. Bir çakıdan tırnak törpüsü kadar ufak bir testereden, bir de zamk çanağından başka aleti yoktu. Kullandığı tahta eski pro kutularının tahtasıydı. Bunların üzerine olağanüstü bir incelikte oymalar, süsler yapıyordu. Yılın başından sonuna kadar bütün gün boyu hep 8 santimetre boyunda, 6 santimetre enindeki aynı kutuları yapıyordu. Yalnız bunların üzerlerine değişik renk parçalar yapıştırarak marketri yapıyor, değişik kapak biçimleri ve iç bölmeleri icat ediyordu. Bunları polislik görevine atanmasını beklerken oyalanmak için yapıyordu. Bir çeşit vakit öldürme gibi bir şey. Eski marangozluk mesleğinden kendisine sadece küçük kutular yapma tutkusu kalmıştı. Yaptığı bu işleri satmıyordu. Eşe dosta armağan ediyordu. Pasyon ayağa kalktı. Karısının eski bir arkadaş diye tanıttığı Gervais'ı kibarca selamladı. Konuşkan bir adam olmadığı için hemen küçük testeresini yeniden eline aldı. Sadece arada sırada konsolun ucunda duran uskumruya şöyle bir göz atıyordu. Gervais eski evini gördüğü için pek sevindi. Kendi zamanında mobilyaların nerede durduğunu söyledi. Çocuğunu yerde doğurduğu noktayı gösterdi. Şaşılacak şey doğrusu. Ne garip bir rastlantıydı. Eskiden birbirlerini gözden yitirdikleri zaman yeniden buluşacakları, birbiri peşinden aynı odada oturacakları akıllarının ucundan bile geçmezdi. Virgin kendisi ve kocası konusunda yeni ayrıntılar ekledi. Kocasına bir halasından küçük bir miras kalmıştı. Herhalde ileride onunla bir atölye açardı. Şimdilik kendisi terziliği sürdürüyordu. Şuradan buradan dikiş buluyordu. Derken yarım saat sonra çamaşırcı kadın gitmek üzere davrandı. Pasyon şöyle yarım yamalak sırtını döndü. Gervais'i kapıya kadar geçiren Virgin onu ziyarete geleceğine dair söz verdi. Artık bundan sonra çamaşırlarını yıkatmak için ona verecekti. Virgin sahanlıkta kendisini alıkoyup sözü uzatınca, Gervais onun Lantier'den ve kız kardeşi Cilacı Adel'den söz etmek istediğini sandı. Bu düşünce onun içini allak bullak ediyordu. Ama bu can sıkıcı şeyler konusunda tek bir söz bile söylemedi. Pek cana yakın tavırlarla vedalaşarak ayrıldılar. Allah'a ısmarladık Bay Pasyon. Güle güle Bayan Kapyo. Bu büyük bir dostluğun başlangıcı oldu. 8 gün içinde Virgin, Gervais'in dükkanına uğramadan edemez olmuştu. Gidiyor, 2-3 saat çene çalıyordu. Öyle ki Pasyon, onun araba altında çiğnendiğini sanarak kaygılanıyor, mezar kaçkını gibi solgun ve suskun yüzüyle onu fellik fellik aramaya çıkıyordu. Gervais, terzi kadını böyle her gün göre göre kafasına garip bir düşünce takılmaya başladı. Virgin'in konuşmaya başladığını işitir işitmez, sözü döndürüp dolaştırıp Lantier'e getireceğini düşünmekten kendini alamıyordu. O karşısında oturduğu sürece Lantier bir türlü aklından çıkmıyordu. Elinde değildi. Sonunda bunun pek saçma olduğunu anladı. Çünkü Lantier'de, Adel'de, ikisinin ne halde oldukları da umurunda bile değildi. Ayrıca bu konularda asla hiçbir şey sormuyordu. Hatta onlardan haber almaya meraklı da görünmüyordu. Ama hayır, elinde olmaksızın bunlar aklından geçiyordu. İstencinin dışındaydı bu. Hani insan kimi zaman sıkıcı bir şarkı tutturur da bir türlü ağzından bırakmaz ya. İşte tıpkı bunun gibi o da hep bu işi düşünmekteydi. Aslına bakarsanız Virgin'e olup bitenlerden dolayı hiç kim beslemiyordu. Suç elbette ki onda değildi. Virgin'le birlikte olmaktan çok hoşlanıyordu. Kalkıp gitmesine belki 10 kez engel oluyor, onu adeta zorla tutuyordu. Bu arada kış gelmişti. Kapyoların Gutedor sokağında geçirdikleri 4. kıştı bu. O yılda Aralık ve Ocak ayları özellikle pek soğuk geçti. Ortalık takır takır buz tutmuştu. Yılbaşından sonra tam 3 hafta kar sokaktan kalkmadı. Bu durum işe engel olmuyordu. Tam tersine, çünkü kış ütücüler için güzel mevsimdir. Dükkanın içinde tatlı bir sıcaklık egemendi. Karşıdaki bakkalda ya da tuhafiyecide olduğu gibi burada camlar hiç buz tutmuyordu. Ağzına kadar tıka basa kok kömürü doldurulan soba orasını hamam gibi sıcacık tutuyordu. Çamaşırlardan buğular yükseliyor ve insana yaz ortasında bulunuyormuş izlenimini veriyordu. Ve böylece kapılar kapalı, insanın bütün bedeni sımsıcak kalıyordu. O kadar ki neredeyse gözleri açık, ayakta uyuyacak hale geliyorlardı. Gervais gülerek kendisini kırlarda sandığını söylüyordu. Gerçekten de arabalar kar üstünde giderken tekerleri gürültü çıkarmıyordu. Yayaların ayak sesleri de ancak işitiliyordu. Soğuğun derin sessizliği içinde yalnızca çocuk sesleri yükseliyor, nalbant dükkanından akan suyun donduğu yerde kızak kayan, eli avuca sığmaz çocukların şamatası işitiliyordu. Gervais arada sırada kapının camlarından birine yaklaşıyor, eliyle camın üzerindeki buğuyu siliyor, bu berbat havada mahallenin ne hale geldiğine bakıyordu. Ne var ki komşu dükkanlardan dışarıya hiç kimse burnunun ucunu bile uzatmıyordu. Kardan kalın örtülerine bürünmüş mahallenin bir kedi gibi sırtını kabartıp büzülmüş gibi bir hali vardı. Gervais her taraf böylesine takır takır buz tutalı beri başı açık ağzı kulaklarında çalımla dolaşan bitişikteki kömürcü kadınla sadece hafif bir baş hareketiyle selamlaşıyordu. Bu kötü havalarda Gervais'in asıl hoşuna giden öğleyin sıcak sıcak kahvesini yudumlamaktı. İşçi kadınların hiçbir şeyden yakındıkları yoktu. Patron kahveyi çok koyu yapıyor, içine nohut falan koymuyordu. Doğrusu onun pişirdiği kahve de Bayan Faconier'in tam bulaşık suyu olan kahvesine hiç mi hiç benzemiyordu. Yalnız kahvenin üzerine suyu Kapyuan'a dökmeye kalkıştığı zaman bir türlü işin sonu gelmek bilmezdi. Çünkü yaşlı kadın kahve ibriğinin başında uyuklar kalırdı. O zaman işçiler öğle yemeğinden sonra kahvenin gelmesini beklerken bir iki parça şey ütülerlerdi. Haçı suya atma yortusunun ertesi günü saat yarıma geldiği halde kahve hala hazır değildi. O gün kahvenin inadı tutmuş, bir türlü süzgeçten geçmek bilmiyordu. Kapyuan'a küçük bir kaşıkla süzgece vuruyordu. Suyun hiç acele etmeden yavaş yavaş damla damla döküldüğü işitiliyordu. Uzun Clemens dayanamadı. Canım bırakın şunu dedi. Sonra bulanık oluyor. Bugün galiba kahveyi hem içeceğiz hem yiyeceğiz. Uzun Clemens bir erkek gömleğini onarıyor, tırnağının ucuyla kıvrımları açıyordu. müthiş bir nezleye yakalanmıştı. Gözleri şişmişti. Gırtlağını yırtan öksürükler onu tezgahın başında iki büklüm bırakıyordu. Bununla birlikte gene de boynuna bir atkı sarmamış, sırtında 18 meteliklik ince yünlüden bir entari, onun içinde tir tir titriyordu. Yanında duran Bayan Pitos ise kalın yünlü elbiseler giymiş, tepeden tırnağa sarılıp sarmalanmış olduğu halde bir eteklik ütülüyordu. Etekliğin dar tarafı iskemlenin arkalığına konulmuş, yere serilmiş bir çarşaf etekliğin döşeme tahtasına sürünüp kirlenmesini önlüyordu. Gervais tek başına tezgahın yarısını tutuyordu. Nakışlı muşlim perdeler ütülüyor, karışık yapmamak için kollarını uzatmış ütüsünü dümdüz gezdiriyordu. Birdenbire kahvenin şarıl şarıl akmaya başladığını işitince başını kaldırdı. O Agustin şaşkalozu içine bir kaşık saplayıp kahve telvesinin ortasına bir delik açmıştı. Onun için kahve böyle akıyordu. Gervais, rahat duracak mısın sen bakayım diye bağırdı. Ne var senin içinde kuzum? Kurt mu kaynıyor yoksa? Çamur gibi kahve içeceğiz şimdi. Beğendin mi yaptığını? Kapyoana tezgahın boş bir köşesine 5 bardak dizmişti. O sırada işçiler işlerini bıraktılar. Patron her bardağa 2 parça şeker koyduktan sonra kahveyi kendi eliyle boşaltıyordu. Günün 4 gözle beklenen saatiydi bu. O gün herkes kendi bardağını alıp sobanın başında bir küçük sıraya çömeldiği sırada pat diye kapı açıldı ve Virgin titreye titreye içeri girdi. ''Aman aman çocuklar, soğuk hava insanı adeta ikiye biçiyor.'' dedi. ''Kulaklarım sanki bende değil, hiç hissi kalmadı. Ne berbat hava.'' Gervais, ''Aa bakın hele, bayan pasyonmuş.'' diye haykırdı. ''Aman ne iyi, tam zamanında geldiniz. Birlikte bir kahve içeriz.'' ''Eh doğrusu ya, istemem desem yalan olur. Sadece karşıdan karşıya geçmek bile insanın kemiklerini donduruyor. Bereket versin, ibrikte kahve artmıştı. Kapyoana gitti, 6. bir bardak getirdi.'' Gervais'i de ayıp olmasın diye Virgin'in kendi şekerini kendi koymasına karışmadı. İşçi kadınlar biraz çekilip sobanın yanında ona küçük bir şey açtılar. Virgin bir süre ısınmak için soğuktan kas katı kesilmiş elleriyle bardağı kavrayarak kıpkırmızı burnuyla tir tir titredi. Terzi kadın bakkaldan geliyordu. Yarım kilo gravyer peyniri alıncaya kadar insanın orada donduğunu söylüyor. Gervais'in dükkanındaki fazla sıcağı övüyordu. Gerçekten de insan orada fırına girmiş gibi oluyordu. Bu sıcaklık insanın derisini öyle tatlı tatlı gıdıklıyordu ki hani neredeyse bir ölüyü bile diriltmeye yeterdi. Ardından da soğuktan uyuşan vücudu gevşeyince bacaklarını uzattı. O zaman 6 kadın birden yarıda kesilmiş işin ortasında, buğuları tüten çamaşırların geniz tıkayan nemli kokusu içinde ağır ağır tadını çıkara çıkara kahvelerini höpürdettiler. Sadece Kapyoana ile Virginia iskemlelerde oturuyorlardı. Öbürleri ufacık peykelerinin üstünde adeta yerlere oturmuş gibiydiler. Hatta Agustin şaşkalozu ütülenen etekliğin altına serilen çarşafın ucunu çekmiş, üzerine uzanmıştı. Hepsinin ağızları bardakların içinde kahvenin tadını çıkarıyorlardı. Hemen söze başlamıyorlardı. Clemens bir ara, kahve gene de hiç fena olmamış dedi. Ama öyle bir öksürük nöbeti tuttu ki az kalsın boğulacaktı. Daha kuvvetle öksürmek için başını duvara dayamıştı. Virgin, siz fena üşütmüşsünüz dedi. Nereden kaptınız bu nezleyi kuzum? Clemens yüzünü entarisinin yeniyle silerek, bilir miyim ben diye yanıt verdi. Galiba geçen akşam yakalandım. Grand Balkor gazinosunun kapısında 2 kadın birbirinin suratını tırmalıyordu. Göreyim derken kar altında durup baktım. Görecektiniz nasıl da dövüşüyorlardı. Gülmekten bayılacaktık. Birinin burnu yırtılmıştı. Kanlar yerlere akıyordu. Öteki bana benzeyen sırık gibi bir şeydi. Kanı görünce pılıyı pırtıyı topladı, savuşup gitti. İşte o gece öksürmeye başladım. Erkekler de bir kadınla yatınca öyle bir aptallaşıyorlar ki bütün gece insanın üstünü açıyorlar, yorgan bırakmıyorlar. Bayan Pitos çok güzel bir davranış diye söylendi. Kendi kendine yazık ediyorsun yavrucum diye mırıldandı ardından da. Ya ben kendimi acımıyorsam kime ne bundan? Zaten hayat mı bu benimki? 55 metelik kazanacağım diye Tanrı'nın günü didin dur. Sabahtan akşama kadar sobanın karşısında iliğin kemiğin yansın. Yo, doğrusu bıktım artık. Burama geldi. Merak etmeyin, bu nezle beni alıp götürmek lütfunda bulunmaz. Geldiği gibi gidecektir. Bir süre sessizlik oldu. Bu Clemens şırfıntısı kır meyhanelerindeki balozlarda çığlıklar atarak deliler gibi hora teptiği halde dükkana geldiği zamanlar hep ölüm sözünü ederek herkesi üzüntüye boğardı. Hiç ağzından düşürmezdi. Gervais onun huyunu iyi bildiği için vur patlasın çal oynasın sabahlara kadar eğlendiğiniz gecelerin ertesi günü neşesiz oluyorsunuz nedense demekle yetindi. İşin doğrusu Gervais, kadın dövüşmelerinden söz edilmesinden hiç hoşlanmıyordu. Çamaşırhanedeki o dövüş nedeniyle kendisiyle Virgin'in yanındaki terlikli ayakların, çırpı bacaklara indirdiği tekmelerden, suratta beş parmağın izini bırakan şamarlardan söz edilmesi pek canını sıkıyordu. Tam o sırada Virgin gülümseyerek ona, "Ah," dedi, "dün saç saça baş başa öyle bir dövüşe tanık oldum ki sormayın, birbirlerini lokma lokma doğruyorlardı." Bayan Pitos kim bunlar diye sordu. Sokağın öbür başında oturan ebeyle hizmetçisi. Hani ufak tefek sarışın kadın var ya işte o. Aman ne çirkef şey o kız bilseniz. Berikine evet evet manav kadının çocuğunu düşürttün haber veririm diye bas bas bağırıyordu. Öyle ağız dolusu küfürler savuruyordu ki görülecek şeydi. Bunun üzerine ebe kadın kızın suratının ortasına şırak diye bir tokat yapıştırdı. Derken efendim o hınzır şıllık hanımının üzerine saldırmaz mı? Kadının yüzünü mü tırmalamadı, saçlarını mı yolmadı? Öylesine acımasızca yapıyordu ki bu işi mezeci koşup geldi, kadını o şıllığın elinden zor kurtardı. İşçiler Virgin'in hatırı kalmasın diye yarım ağızla güldüler. Ardından da hepsi iştahla kahvelerinden birer yudum aldılar. Clemens, ebenin gerçekten çocuk düşürttüğüne inanıyor musunuz diye sordu. Virgin, pek bilmem ama mahallede öyle bir dedikodu dolaştı diye yanıt verdi. Anlarsınız ya, elbette yanlarında değildim ki. Hem zaten bu mesleklerinin gereğidir. Bunların hepsi çocuk düşürtür. Bayan Pitos, yo doğrusu ya, kendini bu kadınların eline teslim etmek düpedüz budalalıktır. İnsan canını onlara emanet eder mi hiç? Ömrü boyunca sakat kalır sonra. Bakın buna karşı etkili bir çözüm biliyorum. Her akşam yatmadan önce baş parmağınızla karnınızın üzerine 3 kez ıstavroz çıkararak bir bardak okunmuş su içersiniz. Çocuk mocuk olmaz. Oturduğu yerde uyukladığını sandıkları kapyağına bu sözlere karşı çıkmak için başını salladı. Kendisi hiç şaşmaz bir başka yöntem biliyordu. Her 2 saatte bir hazır lop yumurta yemek ve beline ıspanak yaprakları bağlamak gerekti. Beriki 4 kadının ciddiyetlerini hiç bozmadılar. Ne var ki her zaman durup dururken nedeni anlaşılmadan kıkır kıkır gülen Agustin şaşkalozu gene kendine özgü o tavuk gıdaklamasını andıran kahkahalarla güldü. Onu unutmuşlardı. Gervais ütülediği etekliğin ucunu kaldırdı. Onu çarşafın üstünde domuz yavrusu gibi bacakları havada yuvarlanır görünce onu etekliğin altından çekti çıkardı. Sonra da suratına bir tokat atıp ayağa kaldırdı. Ne gülüyordu bu sersem? Büyükler konuşurken gizlenip de dinlenir miydi hiç? Önce Bayan Lerat'ın Badignolas'taki bir ahbabının çamaşırını götürecekti. Patron hem bunları söylüyor hem de sepeti koluna geçirerek onu kapıya doğru itiyordu. Şaşkaloz sızlana hıçkıra ayaklarını karda süreye süreye uzaklaştı. Bu arada Kapyuan'a Bayan Pitos ve Clemens hazır lop yumurtayla ıspanak yapraklarının etkisini tartışıyorlardı. Bunun üzerine elinde kahve fincanı dalgın duran Virgin alçak bir sesle ''Aman canım'' dedi. ''İnsan dövüşür de öpüşür de yüreğinde kötülük olmadıktan sonra geçinip gider her zaman.'' Ve Gervais'e gülümseyerek ''Yo gerçekten de size kırgın değilim'' diye ekledi. ''Çamaşırhanedeki olayı anımsıyor musunuz?'' Çamaşırcı kadının pek canı sıkıldı. İşte korktuğu başına gelmişti. Şimdi artık Lantier ile Adele'in söz konusu edileceğini sezinliyordu. Soba gürül gürül yanıyordu. Kıpkırmızı kesilen borudan daha fazla sıcaklık yayılıyordu. Bunun da neden olduğu gevşeklik içinde, işe olabildiğince geç başlamak amacıyla kahvelerini ağır ağır içen işçi kadınlar dalgın, gevşek, uyuşuk tavırlarla sokaktaki karları seyrediyorlardı. Şimdi artık dertleşme faslına gelmişlerdi. 10.000 frank gelirleri olsaydı neler yapacaklarını sayıp döküyorlardı. Bir kez hiçbir iş görmeyeceklerdi. İşe uzaktan bakarak öğleden sonraki zamanlarını işte böyle soba başında ısınmakla geçireceklerdi. Onlar söyleşirken Virgin berikilerin işitmeyeceği biçimde Gervais'e yaklaşmıştı. Gervais de besbelli aşırı sıcaktan kendini pek halsiz hissediyordu. Öyle gevşek, öyle halsizdi ki konuyu değiştirmeye bile gücü yoktu. Hatta Virgin'in söyleyeceklerini kendi kendine itiraf etmekten zevk duyduğu bir heyecanla yüreği kabararak bekliyordu bile. Virgin, "Sizi üzmüyorum ya, bana gücenmiyorsunuz değil mi?" diye sordu. "Belki 20 kez dilimin ucuna kadar geldi, şimdi sırası düştü de, laf olsun diye yani." "Yo, elbette ki vaktiyle aramızda geçen olaydan dolayı size kızgın falan değilim. Yemin ederim ki size karşı şu kadarcık olsun kinim yok." Şekeri iyice eritmek amacıyla kahvenin dibini fincanın içinde iyice çalkaladı. Sonra da dudaklarıyla ıslığa benzer hafif bir ses çıkararak kahveyi 3 yudumda içti. Gervais boğazı sıkışarak hala bekliyordu. Virgin'in vaktiyle çamaşırhanede yediği oda yağı gerçekten bu dereceye kadar bağışlamış olup olmadığını düşünüyordu. Çünkü karşısındaki kadının kapkara gözlerinde çakmak çakmak sarı kıvılcımlar tutuştuğunu görüyordu. Bu kurnaz karı hiç kuşkusuz kinini yüreğinde gizli tutuyordu. Virgin, "Siz haklıydınız, hem de yerden göğe kadar," diye sürdürdü. "Size karşı çok çirkin, çok bayağı davranışta bulunulmuştu. Yo, bakın, ben hakça konuşurum. Sizin yerinizde ben olsam bıçağa sarılırdım." Islık çalan soluğuyla bardağın kenarını üfleyerek 3 yudum daha içti. Sonra o isteksiz konuşmayı bırakarak durmadan çabuk çabuk ekledi. "Hoş bu davranış onlara da uğur getirmedi ya. Aman tanrım, hiç mi hiç uğur getirmedi. Mutlu olamadılar. Glasiyer dolaylarında ta cehennemin dibinde, her zaman diz kapaklarına kadar çamur içinde, pis bir sokakta ev tuttular. 2 gün sonra bir sabah onlarla yemek yemeye çıktım. Banlio treniyle gidiliyor. Upuzun bir yol. Çekilir gibi değil, emin olun. İnanır mısınız, içeri girdiğimde daha o gün ikisini kavga ederken buldum. Birbirlerine tokat atıyorlardı. Hah, ne demezsiniz? Sözüm ona, deliler gibi birbirini seven insanlar işte. Ne biçim şey, hiç aklım ermedi. Siz de pekala bilirsiniz ki Adel ciğeri 5 para etmez bir insandır. Benim öz böz kız kardeşim ama gene de söylerim. Hınzır orospunun biridir o. Bana neler yaptı neler. Etmediğini bırakmadı. Şimdi anlatsam uzun sürer. Hem de zaten ikimizin arasında çözümlenecek şeyler. Lantier'e gelince, eh ne diyeyim, onu benden daha iyi tanıyorsunuz. O da 5 para etmezin biri, vara yoğa kızan, bir hiç yüzünden insanı pataklayan, kendini beğenmişim biri. Hem de vururken yumruğunu sıkıyor. Kısacası kıyasıya dövüştüler. Daha merdivenlerden çıkarken dayak sesleri işitiliyordu. Hatta bir gün polis bile gelmiş. Güneylilerin bayıla bayıla yediği berbat bir çorba vardır. Zeytinyağlı bir çorba. Lantier ondan istemiş. Adel bu çorbanın pek iğrenç bir şey olduğunu söyleyince zeytinyağı şişesini, tencereyi, çorba kasesini falan birbirlerinin kafasına atmışlar. Sonunda gürültüden mahalle ayağa kalkmış. Virgin daha başka boğuşma olayları da anlattı. Karı kocayı çekiştire çekiştire bitiremiyordu. İnsanın tüylerini diken diken edecek şeyler söylüyordu. Gervais bütün öyküleri tek sözcük söylemeden, yüzü sapsarı, dudaklarının kenarında küçük bir gülümsemeyi andıran, sinirli bir titremeyle dinliyordu. Yaklaşık 7 yıldır Lantier'den söz edildiğini hiç işitmemişti. Günün birinde kulağına fısıldanan Lantier'in adının yüreğinin ta derinlerine böylesine bir ateş salacağı hiç aklına gelmemişti. Yo, hayır, kendisine karşı çok kötü davranmış olan o acımasız adamın ne durumda olduğunu, bu kadar merak edeceğini hiç aklına getirmemişti. Şimdi artık Adel'i kıskanmazdı ama evlerinde böyle kavga ettiklerini duydukça için için gülüyor, o şırfıntının vücudunun yer yer morartılarla dolu olduğunu gözünün önüne getirerek öcünü almış olmanın zevkini tadıyordu. Bu nedenle Virgin'in anlattıklarını orada oturup gık demeden sabaha kadar dinleyebilirdi. O kadar fazla ilgilenirmiş gibi görünmemek için hiç soru sormuyordu. Sanki birdenbire onun adına bir boşluğu dolduruyorlarmış gibiydi. O gün, o saatte geçmiş, dosdoğru şimdiki zamanla birleşiyordu. Bununla birlikte Virgin en sonunda yeniden kahve fincanını ağzına dikti. Gözleri yarı kapalı şekeri emiyordu. Bunun üzerine bir şeyler söylemesi gerektiğini anlayan Gervais, ilgisiz bir tavır takınarak, hala glasiyerde mi oturuyorlar?" diye sordu. Beriki de, "Yok canım," diye yanıtladı. "Size anlatmamış mıydım yoksa? Artık birlikte değiller. Tam 8 gün önce ayrıldılar. Adel günün birinde pılısını pırtısını topladı, Lantier'de peşinden koşmadı. İnanın bana." Çamaşırcı kadının ağzından hafif bir çığlık kaçtı. Yüksek sesle birkaç kez, "Artık birlikte oturmuyorlar ha?" diye üsteledi. Clemens, Capio Ana ve Bayan Pitos konuşmalarını keserek "Kim bunlar?" diye sordu. Virgin de "Hiç" dedi, "tanımadığınız kimseler." Ama bunu derken bir yandan da Gervais'i dikkatle inceliyor, onun bir hayli heyecanlı ve duygulanmış olduğunu görüyordu.